Ayrım 8.
Piotr ter içinde kalan alnını ovalayan babasından gözlerini ayırmadı. Pantelimon gönlü olana kadar tepindi durdu orada. Sakinleyince biçki makinesinin başına geçti. Birkaç yol ekin biçti. Sonra atına atlayıp köyün yolunu tuttu. Kırbacını geride unutmuştu. Piotr kırbacı yerden aldı, şöyle gözüyle tartarak salladı. Az kaldı hapı yutuyorduk aslanım. Bu kırbaç değil be. Vallahi bir yanın sakat kalırdı. Adamın kafasını uçurur bu. Korşunovlar, Tatars köyünün en varlıklı ailesi bilinirdi. 14 çift öküz, atlar, cins aygırlar, 15 inek, sayısız küçük baş hayvan, hep onların. Damı teneke kaplı evleri Tüccar Mokov'un evinden aşağı kalmazdı. Duvarları tahta kaplamalı, 6 odaları vardı. Avlu yepyeni, güzelim taşlarla döşeliydi. Daha ne isterdi insan? Ondan ötürü Pantelimon kızlarını istemeye Korşunovlara ilk gittiğinde biraz ürkekti. Gizliden gizliye de isteksiz. Korşunovlar kızlarına pekala Gregor'dan çok daha varlıklı birini koca alabilirlerdi. Bunu biliyordu Pantelimon. Geri çevrilmekten korkuyordu. Gidip Korşunovlara yalvar yakar olmak ağırına gidiyordu ya, İleniçka demire musallat pas gibi mübarek sonunda yaşlı adamın inadını yenmesini bildi. Bir gün atladı arabasına, Gregor'a da İleniçka'ya da bütün dünya aleme de lanetler savura savura Korşunovların yolunu tuttu. Bu arada Korşunovların yeşil boyalı teneke damı altında yaman bir anlaşmazlık patlak vermişti. Melikovlar gittikten sonra Natalya anasına babasına gönlünü açtı. Gregor beni severse başka kimselere varmam ben. Aptal kız, buldu kendine kocayı, dedi babası. Ne var? Çingene'den farksız oğlan. Kara mı kara? Gülüm benim, kızcağızım. Bu yaşımda öyle bir kocaya mı vardığını görecektim senin. Kız bozardı, kızardı, ağlamaya başladı. Ondan başkasını istemem baba. İstersen manastıra kapa beni. Sokak çocuğunun teki, avrat peşinde koşar durur. Kocası gurbette kadınları bile rahat komaz herif, diye babası son kozunu oynadı. Olsun, ne yapalım? İyi ya, pekala. Sen aldırmadıktan sonra bana göre hava hoş. Natalya babasının en büyük kızıydı. En çok da onu severdi. Evlensin diye hiç zorlamamıştı. Daha geçen yıl perhizden hemen sonra ta Tuskan Nehri dolaylarından talipler gelmişti. Hepsi çift çubuk sahibi, geleneklere, göreneklere bağlı kazaklar. Daha da uzaklardan gelenler vardı. Koper'den, Çir'den. Natalya hiçbirinden hoşlanmamış, gelenler eli boş dönmüştü. Miron'a kalsa aslında tutardı Gregor'u. Eli işe yatkın, rençberliği sever, çalışkan adamdı. Cesurdu da. At yarışlarında birinci geldiğinde köy delikanlıları arasında gözüne çarptıydı. Ama kızını fukaranın birine, üstelik adı kötüye çıkmış birine vermeyi kendine yediremiyordu. Geceliğin karısı ihtiyarın benekli, kıllı elini okşayıp kulağına fısıldayıvermişti. Çalışkan oğlan bu. Yakışıklı da hani. Natalya baksana gönlünü kaptırıverdi. Miron karısının buz gibi pörsümüş memelerine sırtını döndü. Kızgın, homurdandı. Hadi oradan deli karı sen de. Aklını mı kaçırdın? Yakışıklıymış. Oğlanın suratında mı yapacaksın hasadı? O da ne demek? Öyle işte. Güzellik de neymiş? İnsan olmalı. Bir de üstelik durdu durdu da kızını Türk'e verdi diyecekler. Bari başka insanlar gibi olsalar. Çalışkan aile onlar. Halleri vakitleri yerinde, diye karısı fısıldadı. Kocasının sırtına biraz daha sokuldu. Usul usul elini okşuyordu. Hey, ne oluyor be? Rahat bırak beni. Buzağı verecek inek gibi okşama öyle. Natalya'yı bilmez misin? Erkek olsun da kim olursa olsun. Acı biraz çocuğuna hiç olmazsa, diye kadın Miron'un kıllı kulağının ta içine fısıldadı. Miron daha da yanaştı duvara. Uykuya dalmış gibi horlamaya koyuldu. Melikovların gelişi Korşunovları apansız yakaladı. Sabah duası yeni sona ermişti. İliniçka basamağa ayağını koyarken az kalsın deviriyordu arabayı. Pantelimon tıpkı bir genç horoz gibi arabadan atladı. Ayağını bir şeye tosladı. Hiç bozuntuya vermeden çalımla yürüdü eve doğru. Geldiler bak, ne halt yemeye geldiler yine. Miron pencereden bakıp homurdandı. Aman Allah'ım, yemeği pişirdikten sonra eski entarimi bile çıkarmadım daha üstümden, diye karısı tavuk gibi öttü. Böyle de güzelsin yeterince. Seni mi almaya geldiler sandın? Kim bakar sana? Süpürge eskisi sen de. Sersemin biriydin hep ya. Artık eski günlerini de aratıyorsun, diye çıkıştı Lukinić Kamirona. İyi iyi, kes sesini. Hiç olmazsa temiz bir gömlek giy, sırtın tüm ter lekesi olmuş. Utanmıyor musun sersem herif? Kadın küfürü bastı, kocasını dürtükledi. Konuklar avluya girdiler. Böyle de sayarlar beni, sen üzülme. Üstüme giydiğim paçavra olsa ne olur ki? Onlar yine de dünür olmaya can atar benimle. Panteleimon eşikte tökezledi. Neşeyle haykırdı. İyi günler, iyi günler. Ama kendi sesinden ürktü. İkonun önünde birkaç kere haç çıkardı. Miron gelenlere yan yan bakıyordu. İyi günler, dedi. Çok şükür, havalar iyi gidiyor. Şükür ya, sürüyor da. Millet biraz nasiplensin. Öyle. Ya. Evet Miron Grigorievich, ne düşündünüz? Sormaya geldik. Düğünü yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Buyurun içeri, buyurun, buyurun oturun, diye Maria baş eğip uzun büzgülü eteğini yerde sürüyerek konuklarını karşıladı. İliniçka şayak entaresini hışırdata hışırdata oturdu. Miron Grigorievich susuyordu. Masaya yaslandı. Masanın kenarları süslü, yeni muşamba örtüsü, pis pis nemli lastik, bir de başka bir şey kokuyordu. Köşelerinde eski çarla çariçenin resimleri vardı. Tam ortada beyaz şapkalarıyla prensesler, onların yanında yüzüne sineklerin pislediği Çar Nikola Aleksandroviç Hazretleri. Miron sessizliği bozdu. Evet, kızımızı vermeye karar verdik. Başlıkta anlaşırsak hısım akraba oluruz. Tam o sırada İliniçka parlak kabarık kollu ceketinin gizli derinliklerinden, belki de ta sırtının oralardan bir beyaz somun çıkardı. Şap diye masanın üstüne attı. Panteleimon neden bilinmez haç çıkarmaya davrandı. Uzun, alıcı kuş parmakları tam biçimine gelip kalkarken birden bir başka biçime girdi. Kapkara baş parmağı işaret parmağıyla orta parmağın arasına kaydı kendiliğinden. Sonra bu yüzsüz parmak demeti mavi kazak urbasının açık kenarından sinsi sinsi içeri sokuldu. Kırmızı mühürlü bir şişe çıkardı. O halde şimdi dostlar Tanrı'ya dua edelim. Çocuklarımızın işini konuşalım. Bir anlaşmaya varalım, dedi. Heyecandan kırpış kırpış olmuş gözlerle Miro'nun çilli yüzüne bakıyordu. Şişenin dibine at nalı genişliğinde avucuyla okşar gibi birkaç şamar indirdi. Bir saate kalmadan iki erkek burun buruna oturuyorlardı. Melekov'un halkalanmış katran karası sakalı, Korşunov'un düz kızıl sakalına karışmıştı. Konuşurken Panteleimon'un soluğu hıyar turşusu kokuyordu. ''Sevgili dünürüm.'' diye kısık bir fısıltıyla başladı Panteleimon. Çok sevgili dünürüm diye sesini yükseltip tekrarladı. Dünürüm diye büyük, kör dişlerini göstererek haykırdı. İstediklerinin altından ben nasıl kalkarım? Bir düşün dünürüm, bir düşün, beni ne hallere koyuyorsun? Kaloşlu tozluklar bir, bir kürk palto iki, iki yün entari üç, bir ipekli başörtüsü dört, yani niyetin beni mahvetmek. Panteleimon omuzlarını silkti. Hassa alayı üniformasının sırt dikişleri çatırdadı. Toz bulutçukları yükseldi havaya. Miron başını öne eğip masanın örtüsüne baktı. Örtüye vodka, turşu suyu saçılmıştı. Çalımlı bir el yazısıyla yazılmış ibareyi okuyordu orada. Rus hakanları. Gözlerini aşağılara indirdi. Babamız Çar Nikola Hazretleri. Gerisine bir patates kabuğu örtmüştü. Miron resme daha dikkatle baktı. Boş bir vodka şişesinin altında kalan Çar Hazretlerinin yüzü görünmüyordu. Saygılı bakışlarla gözlerini kırpıştırıp duran Miron, beyaz kemerli üniformanın üslubunu çıkarmaya çalışıyordu ama üst üste gelmiş hıyar tohumlarından pek bir şey gördüğü yoktu. Çariçe kendinden memnun, geniş kenarlı bir şapkanın altından bakıyordu. Hep bir örnek tatsız tuzsuz kızları çevresine almıştı. Miron fena oldu. Gözleri doldu. ''Bak ne de gururlusun şimdi?'' diye düşündü. ''Sepetten başını çıkarmış kaz gibisin. Bekle ama, bekle. Kızlarını kocaya vereceğin günü. O günde ben bakarım, sen kızarır bozarırsın.'' Panteleimon kocaman bir eşek arısı gibi kulağının dibinde ötüp duruyordu. Miron buğulanan gözlerini kaldırıp kulak verdi. Kızına karşılık, ''Tabii artık kendi kızımız diyeceğiz.'' Bütün bu kaloşlardı, tozluklardı, kürt paltolardı, hepsini hediye edelim, edelim ya, koca bir ineği pazara götürüp satmakla ancak alınır bunlar. Kızıma çok mu görüyorsun bunu yani? Diye Miron yumruğunu masaya indirdi. Yok, çok görüyorum değil, yalnız... Kızıma çok mu görüyorsun bunları? Bekle dünürüm, dur hele. Çok görüyorsan cehenneme kadar yolun var. Miron terli elini savurduğu gibi bardakları yere saçtı. Ama sonra senin sevgili kızından çıkacak bunun acısı. Ne olursa olsun başlığı isterim. Yoksa bu iş burada biter beyim. İneğimizi mi satalım yani? Diye Panteleimon başını sallayıp haykırdı. Kulağında küpesi titredi. Başlıksız olmaz. Kızın çeyizi var. Kıza göz kodunuzsa dediğimi kollarsınız. Bizde kazaklar arasında böyle bu. Eskiden de böyleydi. Biz yolumuzu değiştirmeyiz. Dediğini kolluyorum. Kolluyorum. Kolla. Kolluyorum. Bırak gençler kendi başlarının çaresine baksınlar. Biz öyle yaptık. Çok şükür kimseye muhtaç değiliz. Onlar da öyle yapsın. İki adamın sakalları renk renk birbirine dolandı. Panteleimon kurumuş, pörsük bir hıyar attı ağzına. Kat kat duygularla birden yüreği kabardı, ağlamaya başladı. Anneler bir sandığın üstünde sarmaş dolaş oturmuş, haykıraraktan konuşuyorlardı. İlini çıkanın yanakları alev alevdi. Maria vodkadan yemyeşil olmuştu. Don çalmış kış armudunu andırıyordu. Bizim çocuklar gibisi dünyada bulunmaz diyordu. Kızımız iyi çalışır, söz dinler. Bir dediğimizi iki etmez, göreceksiniz. Evet canım, diye elini çıka öbürünün sözünü kesti. Sol eli çenesinin altındaydı. Sağ eliyle sol dirseğini tutuyordu. Kaç kere söyledim domuzun olduğuna, kaç kere. Geçen pazar, akşam vakti, baktım hazırlanıyor, çıkacak, kesesine de tütün koyuyor. Dedim ki, ne zaman bırakacaksın o karıyı, lanetlik gavur, dedim. Bu ihtiyar yaşımda utançtan öleceğim. Daha ne kadar sürecek bu? O Stepan yok mu? Günün birinde fena kıracak senin boynunu, dedim. Mitka odada olup bitenleri kaçırmamak için gözünü kapının aralığına uydurmuştu. Ayağının dibinde iki kız kardeşi burun buruna vermiş fısıldaşıyordu. Natalya köşe odasında ocağın yanında kerevete oturmuştu. Gömleğinin dar kolunu çekip gözünün yaşını kurularken önünde açılan yeni hayattan ürkmüştü. Ne getireceği bilinmez geleceğe gözleri korkuyla bakıyordu. Ön odada üçüncü vodka şişesi de dibi buldu. Nişanın Ağustos'un birinci günü olmasını kararlaştırdılar. Düğün hazırlığı Korşunovların evini arı kovanına döndürdü. Geline bir acele iç çamaşırları dikildi. Natalya akşamları bir köşeye çekiliyor, güveye geleneksel eldivenlerle keçi tüyünden boyun atkısı örüyordu. Anası Lukinichna gün kararana kadar dikiş makinesinin başından kalkmıyordu. Bir de nahiyeden gündelikçi terzi getirdiler. Mitka babası ve işçilerle tarladan döndüğünde elini yüzünü yıkamadan kalın rençber çizmelerini ayağından çıkarmadan doğru Natalya'nın yanına giderdi. Kardeşine eziyet etmekten pek keyiflenirdi. ''Örüyor musun?'' derdi başıyla boyun atkısını gösterip. ''Evet, ne olmuş?'' ''Ör bakalım, Allah'ın alığı ör. Günü gelsin kadirini bileceğine burnunu kıracak senin.'' ''Nedenmiş o?'' Neden olacak? Ben bilirim Gregor'u. Arkadaşız. Öyledir o. Isırır. Niçin neden söylemez. Hadi oradan yalancı. Ben tanımıyor muyum onu? Ben daha iyi tanırım. Birlikte okula gittik. Mitka derin bir iç geçirirdi. Kamburunu çıkarır, ot yabasının nasırlaştırdığı el ayalarına bakardı. Canın çıkacak Nataşka. Kız kal daha iyi. Neresi hoşuna gidiyor ki Allah aşkına? Pis herifin biri. Zapta rapta gelmez. Kaçığın tekidir. Bir dikkatli bak da gör, iğrenç herifin biri. Natalya kızgın gözyaşlarını tutar, zavallı yüzünü atkının üzerine eğerdi. En kötüsü de ne biliyor musun? Taş yüreklinin biridir, diye Mitka hiç acımadan kalleşçe diretirdi. Aptallık etme Natalya, vazgeç şu heriften. Şimdi ata eğri vurur, gider onlara söylerim. Hiç zahmet etmeyeyim derim. Natalya'yı Mitka'nın elinden büyük babası Grishaka kurtarırdı. Yamru yumru bastonuyla yeri yoklayıp kendir sarısı sakalını sıvazlayarak odaya girer, bastonu Mitka'nın böğrüne dayayıp sorardı. ''Ne işin var senin burada ha?'' ''Natalya'yı görmeye geldim dede'' derdi Mitka özür dilercesine. ''Görmeye geldin demek. İyi öyleyse çık şimdi dışarı diyorum sana. Hadi bas.'' Büyük baba Grishaka tam 69 yıl var bu dünyanın çilesini çekiyordu. 1877 Türk Savaşı'na katılmış, General Gurko'nun emir erliğini yapmıştı. Gözden düşünce alaya geri gönderdiler. İki St. George haçı, bir de St. George madalyası vardı. Plevne ve Rosis'te yararlılığından ötürü. Prokofey Melekov'la aynı alayda hizmet görmüşlerdi. Şimdilerde oğlunun yanında kalıyordu. Açık seçik düşünüşü, toz kondurulmaz dürüstlüğü, konukseverliği ile bütün köyün haklı saygısını kazanmıştı. Hayatının son birkaç yılını anılarıyla baş başa yaşayıp gidiyordu. Yaz günleri gün ağardıktan alacakaranlığa dek kulübenin önünde oturur, sopasıyla toprağı çiziktirirdi. Başı önüne eğik dururdu hep. Kopuk kopuk düşünceleri, silinmiş resimleri geçmişin karanlığından çıkarır, bir bir sererdi gözünün önüne. Kasketinin kırık siperliği kapalı gözlerinin üzerine koyu gölgeler düşürürdü. Yanaklarında çizgiler o zaman daha da derindi. Beyaz bıyıkları mavi mavi ışıldardı. Sopayı kavrayan parmaklarında, mafsallarında, şişkin koyu damarlarında kara kanı ağırcasına akar dururdu. Kanı yıldan yıla soğuyordu. Grishaka'nın en sevdiği torunu Natalya. Gider yakınırdı ona. Yün çorap giyiyorum yine de ayaklarım ısınmıyor. Bana daha kalın çoraplar ör evladım. Ama dede şimdi yaz diye gülerdi Natalya. Yanına sıranın üstüne otururdu. Dedesinin büyük, kırış kırış sarı kulağına bakar kalırdı. Ne faydası var yazda? Kanım derinde toprak gibi benim. Natalya ne zaman dedesinin ellerini kaplayan sık damar ağına baksa, aklında bir şey canlanırdı. Bir zamanlar avluda bir kuyu kazmışlardı. Küçücük bir kızdı o zaman. Bir kovaya biraz çamur doldurmuş, bebekler kocaman boynuzlu inekler yapmıştı. Elleri o cansız, buz gibi 10 metre derinden çıkmış toprağa değdikçe duyduklarını hatırlardı. Dedesinin esmer, çamur rengi lekelerle kaplı, kocamış ellerine bakıp dalınca. Korkardı. O ellerin içinden pırıl pırıl kızıl kan değil de mavimsi kahverengi yapışkan toprak akıyormuş gibi gelirdi ona. Dedesine sorardı. Dede, ölmekten korkuyor musun? Yaşlı adam bumburuşuk boynunu asker kaputunun katı yakasından sıyırıp kurtarmaya çalışır gibi kımıldatır, yeşilsi mavi parıltılı buz rengi bıyıklarını oynatırdı. Ölümü sevdiğim bir dostu bekler gibi bekliyorum. Vakittir, hayatımı yaşadım, çağlarıma hizmetimi ettim. Epey de vodka içtim sayılır. Beyaz dişlerini göstererek gülümser, gözlerinin çevresini saran kırışıklıklar titrerdi. Büyük babasının elini okşar giderdi Natalya. O başı öne eğik, sırtında yamalı üniforması, aşınmış sopasıyla kulübenin önünde toprağı çiziktirir dururdu. Dik yakasında al sırmalar çapkın çapkın parıldardı. Natalya'nın yakın düğününü haber alınca hiç istifini bozmadı. Ama içinden üzgündü, kırgındı. Sofrada ona hep en iyi parçaları verirdi Natalya. Çamaşırını yıkardı, çoraplarını, pantolonunu, mintanlarını örer, onarırdı. Natalya'nın evleneceğini duyunca tam iki gün yanına uğramadı. Sonra bir gün Miron'a sordu. Melekovlar ünlü kazaklardır. Rahmetli Prokofey ile aynı alaydaydım ben. Yürekli kişiydi o ama torunları ne biçim ki? Miron kaçamak cevap verdi. Fena değiller. O Gregor yok mu? Saygısız oğlanın biri. Geçen de kiliseden dönüyordum. Hiç selam vermeden geçti gitti yanımdan. Yaşlıları hiç sayan kollayan kalmadı artık. İyi bir delikanlıdır o diye Lukinichna damadı olacak genci tuttu. İyi mi dedin? Bana ne? Natashka beğendikten sonra. Pazarlığa hemen hiç karışmadı. Odasından geldi, bir iki dakika masada oturdu, zorla bir kadeh vodka içti. Vodkanın ılık ılık içinde yayıldığını duyunca kalktı dışarı çıktı. Tam iki gün bir şey demedi. Dudaklarını kemirip, yeşilsi beyaz bıyıklarını oynatarak baktı durdu Natalya'ya. Natalya mutlu, ihtiyar belli, sonunda yumuşamıştı. Natalya, torununu yanına çağırdı. Gel bakalım benim küçük torunum, iyisin ha? Ben de pek bilmiyorum ki dede diye Natalya yüreğini açtı dedesine. İyidir iyi. Tanrı seni korusun Tanrı. Sonra hınçlı kırgın azarladı torununu. Ben hayattayken böyle çekip gitmezsin diyordum. Sensiz hayat bana zehir olacak. Mitka kulak kabartmış onları dinliyordu. Lafa karıştı. Daha 100 yıl yaşarsın sen dedi. O kadar da mı beklesin yani sen de dede. İhtiyar kızgınlıktan pancar gibi oldu. Sopasını yere vurup dişlerini gıcırdattı. Defol köpoğlusu, defol diyorum sana, kör olası şeytan. Kim dedi sana bizi dinle diye? Mitka kahkahayı bastı, avluya koştu. Grishaka oğlanın ardından veriştirdi, durdu bir süre daha. Yün çoraplı bacakları dizlerinden titriyordu. Natalya'nın iki kız kardeşi, 12 yaşında Mariska ile 8 yaşında Gripka, düğünü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Korşunoflarda çalışan uşaklar da kendi hallerinde sevinçliydiler. Kurdukları önce bir ziyafet, sonra da düğün eğlenceleri sırasında birkaç gün izin. Uşaklardan biri fasulye sırığı gibi bir oğlandı, Ukraynalı. Bir garip, ondan beklenmedik soyadı vardı. Getş Baba. 6 ayda bir kendini koyverir, içkiye dalardı. Kör kütük sarhoş olur da yine içerdi. Aylığını olduğu gibi içkiye yatırdığı yetmezmiş gibi bir de üstünü başını satar harcardı içkiye. Ne zamandır o çok iyi bildiği duygu yine gelmiş, yakasına yapışmıştı ya, düğün ziyafetini bekliyor, kendini tutuyordu. Ötekisi nahiye merkezinden gelme, esmer yüzlü, hasta görünüşlü bir Kazak delikanlısıydı. Korşunovların yanına gireli çok olmamıştı. Ellerinde neleri var, neleri yok, hepsini silip süpüren o yangından sonra girmişti işe. Hemen Getka'yla herkes Getş Baba'ya Getka derdi, dost olup arada sırada onunla içmeye başladı. Atları deli gibi severdi. Kafayı buldu mu ağlamaya başlar, ince esmer yüzünden akan yaşları silerek efendisine yakınırdı. Miron Grigorievich, efendiciğim, kızını evlendirdiğinde gelinle güveyin arabasını Mişeka'ya sürdür. Öyle bir süreceğim ki düğün arabasını, milletin gözü yerinden uğrayacak. Ateşten bile geçiririm atlarımı, tek kılları yanmadan. Bir zaman benim de atlarım vardı, ah! İnsanlardan kaçan Getka nedense Mişe'yi sevmişti. Hep aynı şakayı yapardı karşısına geçip. Mişe be, hangi nahiyedensin sen? Diye ellerini memnun ovuşturup sorardı. Ukraynalı diliyle. Sonra sesini değiştirir, yine kendi cevap verirdi. Migilunskaya'dan. Niye böyle çelimsizsin? Bizde herkes böyledir. Boyuna tekrarladığı şakaya kendisi kahkahalarla güler, avuçlarını uzun, kavruk bacaklarında şaplatırdı. Mişe onun tıraşlı yüzüne, dışarı fırlak kıpır kıpır Adem elmasına bakar, bakardı nefret dolu gözlerle. Baykuş herif diye küfrederdi. Düğün sonbahar şenliğinden hemen sonra yapılacaktı, 3 haftaya kadar. Meryem yortusu günü Gregor gelini görmeye geldi. Konuk odasında yuvarlak masanın başında oturdu. Gelinin kız arkadaşlarıyla ayçiçeği ceviz soydu. Sonra atına bindi, gitti. Natalya onu geçirmeye çıkmıştı. Gregor'un atı yepyeni eğeriyle sundurmada bekliyordu. Damın altında Natalya elini göğsüne soktu. Sevgiden dolup taşan gözlerle Gregor'a bakarken kızardı birden. Göğsünün sıcağından çıkardığı ufak, yumuşak bir topağı onun eline bıraktı. Gregor armağanını alırken gülümsedi. Kurt dişini andıran bembeyaz dişleri genç kızın gözünü kamaştırdı. Gregor sordu. ''Ne bu?'' ''Bak görürsün, tütün kesesi ördüm sana.''